Ayrım 14. Tanrı Nil kıyısında öldü. Naval Al-Sadavi. Sayfa 142. Zakeya her zamanki gibi kulübesinin tozlu eşiğinde oturuyordu. Kara gözleri sokağa ve demir parmaklıklarıyla demir kapıya dalmıştı. Birden bağırışmalar duydu ve polis şefinin ardında bir grup adamla kendisine doğru geldiğini gördü. Polis şefinin sesi küçük avluda çınladı. Evi arayın. O daha ne istediklerini soramadan, ne olduğunu anlayamadan adamlar kerpiç kulübeyi aramaya başlamışlardı bile. Ocağın, damın üstüne, her çatlağa, tüm kıyı köşeye bakıyorlardı. Zakeya uyuşmuş gibi kala kalmış onları izliyordu. Sonra bir adam elinde bir çıkınla döndü. Polis şefine doğru yürüyerek, "Bulduk Şehzaran, ocağın üstüne saklamış," dedi. Polis şefi avaz avaz bağırmaya başladı. "Hırsız, hemen onu tutuklayın. Oğlun nerede Zakeya?" "Tarlada," dedi kadın panik içinde. "Ne istiyorsunuz ondan? Ne yaptı?" "Oğlun berbat bir hırsız Zakeya. Bunu muhtarın evinden çalmış," yanıtını verdi Şehzaran ve çıkını kaldırdı. "Bak," diye ekleyerek açtı. "Gümüş parayla dolu." Kadın gaz lambasının ışığında parıldayan yüzlerce gümüş parayı görünce önce şaşırdı, sonra da dehşete kapıldı. Öfkeyle bağırdı. "Oğlum çalmaz Şehzaran. Üstelik muhtarın evine adımını bile atmadı." Şehzaran'ın dudakları pis bir gülümsemeyle kıvrıldı, ardından da alaycı bir kahkaha attı. "Ya sen oğlunu iyi tanımıyorsun ya da yaptıklarından haberin yokmuş gibi davranıyorsun. Sana bu çıkından hiç söz etmediğinden emin misin?" "Hayır Şehzaran, hiçbir şeyden haberim yok," yanıtını verdi kadın telaşla. "Ve bu paraları çalan kesinlikle oğlum Celal olamaz." Polis şefi yeniden uzun alaycı bir kahkaha koyuverdi. Sonra da sordu. "O halde söyle bana Zakeya, bunu kim çalıp senin ocağın üstüne sakladı? Bir hayalet mi?" Kadın ellerini yüzüne vurarak haykırdı. "Bu olamaz, asla. Oğlum Celal hırsız değildir. Onu da Kafravi'yi aldığın gibi elimizden alamayacaksın." Ama onu alıp götürdüler. Celal ne olduğunu anlayamadı. Onu tarladan doğruca polis merkezine götürdüler. Üzerine temiz bir galabeya bile giyememişti. O andan başlayarak sürekli bir odadan diğerine götürüldü ve aralıksız sorguya çekildi. Düşte dolanır gibiydi ve çevresinde olup bitenden hiçbir şey anlamadığı yüzünden okunuyordu. Üzerine bir karabasan çökmüş gibiydi. Sorularına yanıt veremiyor, sürekli yineleyip duruyordu. "Hiçbir şeyden haberim yok. Neden burada olduğumu bilmiyorum. Bu çıkından da haberim yok. Muhtarın evine hiç gitmedim." Ama sonra tanıkları çağırdılar, aralarında da bizzat polis şefi. Bir tanık onu muhtara ait olan evin arka kapısından çıkarken gördüğünü söyledi. İkinci bir tanık elinde çıkına benzer bir şeyin bulunduğundan emindi. Bir üçüncüsü o sırada onu görüp seslendiğini, ancak onun yanıt vermeyip koşmayı sürdürerek sokağın karşısındaki bir evde kaybolduğunu ileri sürdü. Polis şefi son tanık olarak ifade verdi. Celal'i vatan borcunu yerine getirmiş ve atalarının yurdunu savunmuş bir asker olarak her zaman çok takdir ettiğini söyledi. Ayrıca hep onun sağlam, güvenilir bir insan olduğu izlenimini taşımıştı. Ancak kendisine yapılan ihbar nedeniyle Celal'in oturduğu evi aramak zorunda kalmıştı. Bir an durduktan sonra Celal'in ilk kez hırsızlık yaptığını söyledi. Kendisi onu bu işe neyin ittiğini anlayamıyordu. Bir şeyin dışında. Hükümete birikmiş büyük vergi borcu vardı ve yetkili makamların böyle durumlarda öngördüğü cezaya çarptırılmamak için borçlarının en azından bir bölümünü ödemek zorundaydı. Elbette polis şefi polise ne söylenmesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Onların dilinden anlıyordu ve onlar da onun ne demek istediğini anlamışlardı. O sözünü bitirdiğinde sorgu yargıcı Celal'e dönerek sordu. "Bu konuda diyeceğim bir şey var mı?" "Bu çıkından haberim yok," yanıtını verdi Celal yüzüncü kez. Alnından ter damlıyordu. Yılgınlıkla çevresine bakındı. "Muhtarın evine hiç gitmedim," diye ekledi. Ama onu hapse attılar. Kendini daracık, ağzına kadar dolu bir hücrede buldu. Ne soluk alabiliyor ne de kımıldayabiliyordu. Gözleri karanlığa alıştığında çevresine bakındı. Güneş yanığı, meşin gibi olmuş derileriyle beti benzi uçmuş yüzler gördü. İri kara gözlerinde yazgılarına boyun eğmiş ve mücadele etmeyi çoktan bırakmış insanların bakışları vardı. Bir an dayısı Kafravi'nin yüzünü seçer gibi oldu. "Kafravi dayı," diye fısıldadı ve karanlıktan bir ses yanıt verdi. "Kafravi de kim oğlum?" Celal'i almaya geldiklerinde Zeynep ona sıkıca sarılmış ve bağırmıştı. "Kocamı elimden almayın, beni de beraber götürün." Ama erkeklerin hoyrat elleri onu bir yana itmişti ve Celal'i kapalı bir arabayla alıp götürmüşlerdi. 2 gün boyunca ağzını açmadı, ne tarlaya gitti ne de manda ile ilgilendi. Testiye su doldurmak için nehre bile gitmedi. Ne bir şey pişirdi ne de ekmek yaptı. Halası Zakeya'nın yanına kulübelerinin tozlu eşiğine oturmuş, hiç konuşmadan arabanın Celal'i alıp götürdüğü yöne bakıyordu. 3. gün ayağa kalktı. Ahıra gidip mandayı çıkardı ve onunla birlikte çıktı gitti. Döndüğünde manda yoktu ve göğsünde içine birkaç madeni para düğümlenmiş küçük bir mendil sokuluydu. Hiçbir şey söylemeden Zakeya halasının yanına oturdu. 4. gün gün ağarırken kalktı ve tek başına evden çıktı. Otobüs durağına kadar koştu. Bab el Hadid'e giden otobüse bindi. Burada birine hapishanenin yolunu sordu. Bir istasyona ulaşana dek daha birçok kişiden bilgi aldı. Trene bindi, sonra inerek yüksek hapishane kapısının önüne gelene dek yoluna yayan devam etti. Girişteki adam ona ziyaret için yazılı bir iznin gerekli olduğunu söyledi. Hapisteki kocamı ziyaret etmek için izni nereden alabilirim diye sordu. Adam kendisine açıkladı. Aynı yolu gerisin geriye yürüdü, bir trene bindi ve yeniden Babel Hadede döndü. Oradan kendisini yüksek bir yapının önünde indiren bir tramvaya bindi. Burası insan, masa ve kağıt kaynıyordu. Yapıya adımını atar atmaz yapı onu diğer insanlarla birlikte yuttu. Daire kapanana dek bir odadan diğerine koşturdu ve bu günlerce sürdü. Sürekli bir daire içinde dönüp duruyormuş duygusuna kapılmıştı. Sanki hedefi belirsiz bir yolculuktaydı. Bir süre sonra parası tükendi. Dışarı çıkarken yardımsever bir adama rastladı. Zorda kalan kadınların geceyi Seyide Zeynep Camii'nde geçirmelerine yardım eden adamlardandı. Ancak onu cami yerine kendi odasına götürdü ve geceyi onunla geçirdi. Bundan sonra Kafr el-Ten'de bir daha kimse Zeynep'ten haber alamadı. Celal'i alıp götürdüklerinden ve Zeynep de onun peşinden gittiğinden beri Zakeya kulübesinin tozlu eşiğinde hiç kımıldamadan oturuyordu. Ne yerinden kalkıyor ne de ağzını açıyordu. Gözleri kıstırılmış yırtıcı hayvan gözleri gibi öfkeyle geceye dikilmişti. Kafasında bir şeyler yavaş yavaş kımıldamaya başlıyor, sanki bir düşünce karanlık gökteki minicik bir ışık gibi çakıyordu. Bir görünüp bir kayboluyordu. Uçsuz bucaksız gecede bu minicik yıldızı arıyordu. Ancak onu yün yumağında ipliğin ucunu arayan ve boyuna kaybeden biri gibi ikide bir elinden kaçırıyordu. Ama kafası ve içindeki karanlık eskisi gibi değildi. Minicik şimşek gibi bir kıvılcım belirmişti ve kafatasında daha önce kendisine hiç sormadığı bir soru önce fısıltı halinde uğuldamaya başlamış, giderek yükselmiş ve sonunda çan sesi gibi ötmüştü. Eğer Celal yapmadıysa ki bundan emindi, o zaman bunu kim yapmıştı? Birden aklına muhtarın Zeynep'i çağırttığı gün geldi. Kız evlendikten sonra muhtarın evine ayak basmaya tövbe etmişti. Seccadeye oturmuş ve "Allah'ım, benden istediğini yaptım ve Zakeya halamı sağlığına kavuşturduğun için sana şükrediyorum. Artık Allah'ın ve peygamberinin yasasına göre evli bir kadınım ve bir daha onun evine ayak basmayacağım" demişti. Ve aynı gece göklerden bir ses ona seslenmişti. "Evet Zeynep, artık evli bir kadınsın ve Allah onun evine gitmeni yasaklıyor." Bu yeni bilinç ona yenilmez bir güç vermişti. Artık yeryüzünde hiçbir güç onu muhtarın evine gitmeye zorlayamazdı. Polis şefi ona geldiğinde de bildiğinden şaşmadı. "Hayır, gelmiyorum. Allah'a karşı gelmeye hiç niyetim yok Şeyh Zahran." "İyi de muhtarın evinde çalışırsan Allah'a karşı gelmiş olacağını kim söylüyor? Tam tersine muhtarın evine gitmeni sana Allah emretmişti ya." "Bu evlenmeden önceydi," diye bağırmıştı Zeynep. "Ben artık evli bir kadınım ve bunu bana Allah yasakladı." Zakeya her zamanki yerinde oturmuş ve onları dinlemişti. O zaman kafasında bir kıvılcım çakmıştı. Olanları hemen anlamamıştı. Ancak içinde bir şeyler harekete geçmişti ve giderek hızlanıyordu. Artık düşüncelerinin akışına engel olamıyordu. Artık iplik elindeydi ve yumak tümüyle açılana dek durmaksızın dönecekti. ve ardından kafasından yeni bir soru geçti. Önce temkinli ve usul usul, sonra giderek yükseldi. Celal hapse atıldıktan sonraki gecelerden birinde iki kadın yan yana şiltede yatarken Zeynep Zakeya'nın yumruğuyla omzuna vurduğunu hissetmişti. Yaşlı kadının bakışları sırtından aşağı buz gibi bir ürpertinin inmesine neden olmuştu. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı ve kafasında korkunç bir şeyler dönüyor gibiydi. Garip, kısık bir sesle adını fısıldadığını duymuştu. "Zeynep, Zeynep, ne var hala?" diye fısıldamıştı. "Ben körmüşüm ama şimdi gözlerim açıldı." "Hiç kör olmadın ki," demişti Zeynep ve Zakeya'nın gözlerindeki ifadeyi görünce tüm bedeni titremeye başlamıştı. "Her zaman çok iyi görürdün. Ne olduğunu söylesene bana." Bir an halasının yeniden hastalandığını sanmıştı. Ellerini tutmuş ve "Ne olur gel uzan halacığım, yorgunsun. Celal'i götürdüklerinden beri gözünü bile kırpmadın," demişti. Ancak Zakeya hala o korkunç, adeta çılgınca bakışlarla bakıyordu. Boğuk bir sesle fısıldamıştı. "Kim olduğunu biliyorum. Biliyorum Zeynep, biliyorum." "Peki kim?" diye sormuştu Zeynep tedirginlikle titreyerek. "Allah Zeynep, Allah," demişti. Aklı başka bir yerdeymiş gibi dalgın bir sesle. O zaman Zeynep zangır zangır titremeye başlamıştı. Halasının eline sıkıca yapışmıştı. Kadının eli buz gibiydi. "Bize acıması için Allah'a yalvar. Abdestini al, namazını kıl ki Allah bizi bağışlasın ve bize acısın." "Böyle şeyler söyleme Zeynep. Senin hiçbir şeyden haberin yok," diye bağırmıştı Zakeya birden öfkeyle. "Ne olduğunu yalnızca ben biliyorum." Zakeya kulübesinin eşiğine çömelmiş, iri iri açılmış gözlerini geceye dikmişti. Artık uyumuyordu. Karanlığı delip muhtarın evinin önündeki demir kapının yükseldiği sokağın öbür yanına geçen gözlerini bile kapatmıyordu artık. Neyi beklediğini tam olarak bilmiyordu. Ancak demir parmaklıklar arasından mavi gözleri fark ettiğinde ayağa kalktı. Niye durup dururken ayağa kalkmıştı? Şimdi ne yapacaktı? Ahıra gidip kapıyı açtı. Bir köşede duran çapayı gördü. Uzun boylu, ince silüeti çapaya doğru yürüdü ve eğildi. Dışarı çıktığında derisi nasırlı, iri, kaba eli çapaya sımsıkı yapışmıştı. Bir an duraladı, sonra sokağa geçip demir kapıya doğru yürüdü. Muhtar onun kendine doğru geldiğini gördü. Toprağımda çalışan köylü kadınlardan biri diye düşündü. Ona doğru yürüdüğünde kolunun çapayla birlikte havada savrulduğunu gördü. Çapanın kafasına inişini ve onu bir vuruşta paramparça edişini hissetmedi bile. Çünkü bundan hemen önce onun gözlerine bakmıştı bir an için ve o andan sonra da bir daha asla ne bir şey görecek, ne duyacak, ne de anlayacaktı. Gri kapalı araba şosede ilerliyordu. İçinde Zakeya her zaman kulübesinin eşiğine çömeldiği gibi çömelmiş oturuyordu. Varlıklarından bile habersiz olduğu bir sürü sokaktan geçtiler. Bu onun bildiğinden farklı, yabancı bir dünyaydı. Pencereyi örten tahtanın aralığından ona Nil'i anımsatan bir nehir gördü. Ama bunun Nil olduğuna inanmadı. Kapalı araba yüksek bir kapının önünde durdu. Ellerine kelepçe takarak kendisini buraya getirmiş olan adamların arasında yürümeye başladı. İri kara gözleri kocaman kocaman açılmıştı. Oysa dudakları bir daha asla konuşmayacakmış, tüm sözcükleri unutmuşçasına sımsıkı kapalıydı. Adamlar onun arada bir kendi kendine konuşur gibi mırıldandığını duydular. Alçak sesle durmadan yineliyordu. "Kim olduğunu biliyorum, artık biliyorum." Geceleyin diğer kadın mahkumlarla hücrenin zemininde yatarken iri iri açılmış gözlerini karanlığa dikmişti. Ama ağzı hala sımsıkı kapalıydı. Yine de kadınlardan biri onun fısıldadığını duydu. "Kim olduğunu biliyorum." Kadın merakla sordu. "Peki kimmiş?" Ve Zakeya yanıt verdi. "Allah evladım, biliyorum. Peki şimdi nerede?" diye içini çekti yanındaki. "Eğer burada olsaydı biz kadınlara acıması için ona yakarabilirdik." "Orada, ötede kaldı evladım. Onu oraya, Nil kıyısına gömdüm." Kitabın sonu. 2 Haziran 2011. Sayfa 151.